Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 20 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 26 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 9 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran'ın dua harikaları, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı ve Sağlık Bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk öncelikle haberlerden kısa başlıklar.
Nükleer endüstrinin 9 ürünü İranlı bilim insanlarının çabaları ve uzmanlığıyla İsfahan'da nükleer bölgede millileştirildi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erakçı, Amerika'nın bütün yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini söyledi. İran-Rusya Büyükelçisi, Kuzey-Güney Koridoru oluşturmak Süveyş Kanalı'na iyi bir alternatiftir dedi. İran, Güney Kore gemisini serbest bıraktı. Suudi muhalifi Muhammed bin Selman bölgede bir sonraki Saddam'dır dedi. Uluslararası Af Örgütü Siyonist rejim İsrail'in Filistinlerin aşılanmasını engellediğini bildirdi. Şimdi haberler.
Nükleer endüstrinin 9 ürünü, İranlı bilim insanlarının çabaları ve uzmanlığıyla İsfahan'ın nükleer bölgesinde millileştirildi. Üst düzey bir nükleer uzman bugün yaptığı açıklamada bu ürünlerin çoğu birkaç Avrupa ülkesi tarafından tekelleştirilmişti ve üretimi ile İran dünyadaki üreticiler arasına katıldı, onların tekelini bozdu dedi. İran'da ilk kez sanal yakıt numunelerinin tasarımına ve üretimine değinen nükleer uzman, bu girişim ile Erak reaktörünün sanal yakıtını tasarlayıp bu projede performans testleri uygulayabildik, dedi. Bilim insanı reaktör yakıtı üretimi için metal uranyum çekirdeğini başka bir ürün olarak değerlendirerek, bu ürünü üretmekle İran dünyadaki bir grup yakıt tasarımcısına katılmasının yanı sıra Tahran reaktöründe yakıt geliştirme yeteneği de elde etti dedi. Söz konusu uzman birçok hastalığı teşhis etmek için radyofarmasötik olarak kullanılan ve kanser tedavisinde kullanılan ürünler de geliştirildi dedi. Bugün 19 Nisan İran İslam Devriminin zaferinden sonraki olaylar takviminde Milli Nükleer Teknoloji Günü olarak adlandırılıyor. 2006'da böyle bir günde İranlı bilim insanları laboratuvar ortamında tam bir nükleer yakıt döngüsünü tamamladılar.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı tüm Amerikan yaptırımlarının kaldırmasını nükleer anlaşmanın ihyası için gerekli bir adım olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Salı günü Viyana'da yeniden başlayan nükleer anlaşma ortak komisyonunun ikinci toplantısı bugün Cuma günü devam etti. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer uzman grupları toplantılarında gerçekleştirilen teknik istişarelerin raporunun sunulması bugünkü toplantının en önemli gündemiydi. Bugünkü toplantıda uzman toplantılarının koordinatörleri olan Avrupa Birliği temsilcileri, İran ve 4+1 ülkeleri uzmanlarının istişarelerinin sonuçlarını konsey ortak komisyonu üyelerine bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran Heyeti Başkanı Seyyid Abbas Erakçı, İran'ın teamüller için ciddi iradeye vurgu yaparken bu diğer tarafların siyasi iradesine ve ciddiyetine uymaya bağlıdır. Aksi halde müzakerelere devam etmek için hiçbir neden kalmayacaktır dedi. Erakçı, Trump döneminde uygulanan tüm Amerikan yaptırımlarının kaldırmasının nükleer anlaşmanın ihyası için zararlı olduğunu belirterek ancak bu yaptırımların kaldırıldığını doğruladıktan sonra İran telafi edici önlemlerini durdurmaya ve bunları uygulamaya hazır olacaktır dedi.
İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bugün attığı tweette Trump'ın tüm yaptırımları nükleer anlaşma karşıtıdır ve kaldırılmalıdır ifadesi yer aldı. Zarif ayrıca şöyle dedi, İran nükleer anlaşmayla ilgili tam bağlılık için mantıklı bir yol sunuyor. Bu krizi çıkaran Amerika önce tam kararlılığa dönmeli, İran hızlı bir doğrulamanın ardından ona göre adım atacak. İran Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmaya yönelik tüm Trump yaptırımları mantıksız ve keyfi ayrımlar ve diğerleri ne olursa olsun kaldırılmalıdır dedi. Salı günü Viyana'da yeniden başlayan ortak komisyon toplantısının ikinci toplantısı bugün yapıldı. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer uzman grupları toplantılarında gerçekleştirilen teknik istişarelerin raporunun sunulması bugünkü toplantının en önemli gündemiydi.
İran Atom Enerjisi Teşkilatı Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verilmeyecek dedi. Behruz Kemal Vendi, İran Televizyonu Kanal 2'ye verdi. Meçti, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında iki tür bilgi var. Birincisi kameralar ve ikincisi kaydedilen bilgiler. Ve bu bilgiler 3 aya kadar mevcut. Yaptırımlar kaldırılırsa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verilecek. Yaptırımlar 3 ay sonra kaldırılmazsa bilgiler silinecek dedi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na gizli bilgilerin sızdırılması konusundaki uyarısıyla ilgili olarak Kemal Vendi, İran'ın ajanstan talebi bazı çalışmalar için detay yazılmasına gerek olmadığı ve ayrıca siteye koydukları bilgilerle ilgili bir taahhütte bulunmaları gerektiğidir dedi. İran Atom Enerjisi Örgütü Sözcüsü Kemal Vendi, Batı medyasının İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin söylentileri yayma çabalarına da atıfta bulunarak tüm uluslararası kuruluşların bir şekilde uluslararası güçlerin baskısı altında olduğunu bildirerek şöyle dedi. Genellikle uluslararası medya siyasi amaçlarla suçlamaya çalışıyor. Yani İran'ın iktidara ve otoriteye sahip olmamasını istiyorlarsa açıkça İran bomba peşinde desinler dedi. İran Atom Enerjisi Örgütü Sözcüsü, İran'ın nükleer endüstrisi diğer endüstrilerle birlikte uluslararası düzeyde yetkili olan görkemli bir endüstridir dedi.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kuzey-Güney Koridoru'nun oluşturulmasının Süveyş kanalına iyi bir alternatif olabileceğini söyledi. Kazım Celali, Rus Vedomosti gazetesine verdiği demeçte Kuzey-Güney Koridoru oluşturmak, Süveyş kanalının yerini daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde değiştirebilir ve Avrupa ile Uzak Doğu arasında sorunsuz bir mal alışverişini sağlayabilir, dedi. Celali, İran İslam Cumhuriyeti belirli ve amaca yönelik bir program çerçevesinde son yıllarda ciddi şekilde altyapı ve inşaat işlerini geliştirmiş ve bu alanda büyük başarılar elde etmiştir, dedi. İran'ın Rusya Büyükelçisine göre Kuzey-Güney Koridoru Koordinasyon Konseyi çerçevesinde mevcut durumu ve altyapı darboğazlarını tam olarak tespit etmek, Donanım ve yazılım da dahil olmak üzere tüm engelleri ortadan kaldırmak için teknik ve uzman komitelerin kurulmasında çok etkili olacaktır. İran'ın stratejik, jeopolitik ve jeoekonomik konumu dünyanın belli başlı ülkeler tarafından görülmekte ve değerlendirilmektedir. Demir yollarının ve yolların elverişli konumu ve İran'ın Fars Körfezi, Umman Denizi, Makran Denizi ve Hazar Denizi kıyılarındaki uzun kıyılara erişimi son yıllarda dünyanın önde gelen ekonomistleri tarafından fazlasıyla dikkate alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2019'da umut verici bir Kuzey Kutbu Sibirya-Asya rotasının varlığını duyurmuştu. Putin'e göre bu rota Kuzey Denizi rotasının limanlarını Doğu Sibirya üzerinden Pasifik ve Hint Okyanusları limanlarına bağlayabilir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore gemisinin serbest bırakılma nedenlerini açıklayan kaptan ve geminin bölgedeki ihlaller alanında kötü sicilin bulunmamasının savcının olumlu görüş bildirmesine sebep olduğunu ve İran'ın bu hususta her türlü ihlalleri takip ettiğini söyledi. Gazetecilerin Güney Kore'ye ait geminin serbest bırakılması ile ilgili sorularına cevap veren Hatipzade, Kore gemisinin ihlali ile ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından ve gemi sahibinin ve Kore hükümetinin geminin serbest bırakılması yönündeki talebi üzerine Sayın Savcı bu yönde karar aldı. Kaptan ve geminin bölgedeki ihlaller alanında kötü sicilinin bulunmamasının savcının olumlu görüş bildirmesine sebep oldu dedi. Hatipzade, İran'ın Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde uzun kıyılara sahip bir ülke olarak çevre koruma düzenlemeleri de dahil olmak üzere denizcilik düzenlemelerine tam uyuma vurgu yaptığını, bu konuda ihlalleri takip ettiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Donanması geçtiğimiz 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore'ye ait 7200 ton petrol kimyasalları taşıyan gemiyi Fars Körfezi'nde çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle el konulduğunu duyurmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Kızıldeniz'deki bir İran gemisine yapılan saldırıya kesinlikle karşılık vereceğiz dedi. General Şekarçı, Sputnik'e verdiği demeçte, Kızıldeniz'deki İran gemisine düzenlenen saldırıya en ufak bir şüphe duymadan karşılık vereceğiz. Ancak şimdilik soruşturmanın sonuna ve olayın belirsizliklerinin tespit edilmesini bekleyeceğiz dedi. General Şekarçı, Fars Körfezi ülkelerinin hiçbirini Kızıldeniz'deki gemimize saldırmakla suçlamıyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Sözcüsü ayrıca İran'ın doğrudan düşmanları yani Siyonist rejim ve Amerika etrafında dönüyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Sözcüsü'ne göre kuşkusuz Amerika İran'a karşı her türlü çabanın içindedir dedi. 8 Nisan Salı günü Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen patlamada Saviz adlı İran ticaret gemisi hafif hasar gördü. Hadisenin kara mayınlarının patlaması nedeniyle geminin gövdesinde meydana geldiği belirtilmişti.
İran Cumhurbaşkanlığı'nın Filistin Halkı İslam Devri'ni Destekleme Komitesi Başkanı Ayetullah Ehderi, seçim Filistinli gruplar Hamas ve İslam Cihat için daha güçlü ve daha verimli bir grup oluşturmak ve onların sorunlarını çözmek için bir fırsattır dedi. İran Cumhurbaşkanı Filistin Halkı'nın İslam Devri'ni Destekleme Komitesi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ehderi, İşgal altındaki topraklarda son gelişmeleri atıfta bulunarak Amerika ve müttefikleri paralı askerler tuttular ve onları sahaya çektiler dedi. İran Cumhurbaşkanı Filistin Halkı İslam Devrimi'ni Destekleme Komitesi Başkanı siyasi ve askeri direnişin ırkçı İsrail'i krize sürüklediğini belirterek Siyonist rejim İsrail askeri ve güvenlik açısından çeşitli yönlerden darbe yedi dedi. Ayetullah Ehderi, ırkçı İsrail'deki protestoları ve işgal altındaki Filistin'i benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek Netanyahu ve hükümetine yönelik şiddetli saldırı ve eleştirilerin yanı sıra yolsuzluk ve diğer iktisadi konular onun bir hükümet kurmasını zorlaştırdı dedi. İran Cumhurbaşkanı Filistin Halkı İslam Devri'ni Destekleme Komitesi Başkanı yaklaşan seçimler işgalci rejim için büyük sorun haline geldi. Ve rejim derin bir siyasi krize karşı karşıya ifadesini kullandı. Ayetullah Ehderi, İsrail'in bölgedeki bazı ülkelerle ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinerek, Amerikalılar ve müttefikleri ırkçı İsrail'i kurtarmak için Ali Suud, Ali Halife ve Nahyan'ı zorbalıkla ve ikiyüzlükle sahaya getirdi, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 155 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 22.478 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64.039'a, vaka sayısının da 2.029.412'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.278'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.693.005'e ulaştığı bilgisini verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesleksiz olduğunu belirterek bu ifadeyi kınıyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter hesabına yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, hadsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz, dedi.
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 2 milyar 809 milyon dolar düşüş gösterdi. Altın rezervleri ise 380 milyon dolar geriledi. Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 746 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 361 milyon dolar seviyesine geriledi.
Iraklı Kürtlerin Genel Kongresi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Saddam'ın Baas rejimi döneminde Iraklı mültecileri kabul etme ve barındırma konusundaki insani tutumunu övdü. İrna Haber Ajansı'na göre Kürtler Genel Kongresi tarafından şehit fiilinin yıl dönümü münasebetiyle yapılan açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin insani tutumuna temasla İran İslam Cumhuriyeti çeyrek asır Kürtlere ev sahipliği yaptı, denildi.
Suudi rejiminin muhaliflerinden biri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi faaliyetlerine devam ederse yeni bir Saddam Hüseyin göreceğiz, dedi. El Haliç, El Cedid haber sitesine göre Suudi rejimi muhaliflerinden Ömer Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kenara alınması gerektiğinin altını çizdi.
Uluslararası Af Örgütü, Siyonist rejimin Filistinlilerin uluslararası hukuka aykırı olarak aşılanmasını engellediğini bildirdi. Uluslararası Af Örgütü Cuma günü yayınladığı bir raporda Siyonist rejimin düşmanca eylemler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan 5 milyon kişinin korona aşısı olmasının engellendiğini bildirdi.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev'in NATO üyesi olmasının Donbas'ta gerilimi tırmandıracağını ve Ukrayna'nın devlet statüsü için geri dönülmez sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza akşam yorumlarıyla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, IŞİD ile Amerika ilişkileri hakkında yeni kanıtlar etrafında. Amerika, IŞİD terör grubunun Irak ve Suriye'de ortaya çıkmasında ve yayılmasında önemli rol oynadı. Şimdi ise Washington'un bu konudaki planlı eylemlerini gösteren yeni kanıtlar ortaya çıktı. Washington Post gazetesi Perşembe günü yayınladığı raporunda şöyle yazdı. Gizli ve sızdırılmış Amerikan askeri belgeleri, IŞİD'in şu anki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin daha önce Irak'taki Amerikan güçleri için bir tutsak ve casus olduğunu ortaya koyuyor. Raporda onun 2008 yılında Irak'ta tutuklandığı, daha sonra Irak'taki Amerikan güçleri için casus olarak çalıştığı belirtiliyor. Gerçek adı Amir Muhammed Said Abdurrahman El Mevla olan tutuklu, o sırada IŞİD terör örgütü içinde 31 yaşındaki orta rütbeli bir yetkili olarak görev yapıyordu. Sorgulama sırasında iyi işbirliği yaptı ve IŞİD'in meslektaşları hakkında pek çok bilgileri ifşa etti, itiraf etti. Örneğin 2008'deki birkaç günlük sorgulama sırasında terör örgütünün medya departmanının gizli karargahı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Ayrıca sorgu görevlerine Fas doğumlu bir İsveçli olan Ebu Gaşvara adlı IŞİD'in 2 numaralı lideri hakkında gerekli tüm bilgileri paylaştı. Bu bilgileri aldıktan birkaç hafta sonra Amerikan askerleri Musul'da bir saldırı sırasında Ebu Gaşvara'yı öldürdü. Pentagon bundan önce de bu IŞİD liderinin Amerikan casusu olduğunu gösteren birkaç belge yayınladı. IŞİD'in şu anki liderinin Amerika ile Irak'ta ilişkilerinin ortaya çıkması, Amerikalıların bu terör örgütünü hedefleri doğrusunda donatmak ve silahlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda üst düzey üyelerini hesaplı bir şekilde kullandılar ve hatta El Mavla'nın serbest bırakılmasıyla bile onu bu terör örgütünün lideri olma yoluna koydular.
Amerika, IŞİD'in yükselişindeki rolünü örtbas edemez. IŞİD ilk olarak Irak'ta Baas Partisi'nin geri kalan unsurlarının ve dünyanın farklı yerlerinden Irak'ta toplanan Selefiler ve Tekfircilerin katılımıyla Irak'ta kuruldu ve faaliyetlerini Irak'tan Suriye'ye hızlı bir şekilde genişletti. Amerika, Batı'nın lideri olarak Batılı ve Arap ortaklarıyla birlikte IŞİD dahil tekfirci teröristlere geniş destek sağladı. Washington'un amacı meşru Suriye hükümetini devirmek ve direniş eksenini zayıflatmaktı ve bu hedefine varmak için bu terör örgütlerini bir araç olarak kullanıyor. Eski Amerika Başkanı Donald Trump, Başkan Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un IŞİD'i şekillendirmekteki doğrudan rolü hakkında tartışmalı açıklamalar yaptı. Trump, Ocak 2016 seçim konuşmasında onlar, yani Obama ve Clinton, dürüst olmayan insanlar, IŞİD'i yarattılar. Hillary Clinton, Obama ile birlikte IŞİD'i kurdu, dedi. Trump'ın sözleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere dünya liderleri tarafından Beyaz Saray'ın IŞİD'in oluşumunda ve eylemlerinde doğrudan rol oynadığına dair defalarca yapılan suçlamaların bir onayıydı. 2011'den 2014'e kadar Amerikalılar IŞİD'e geniş destek verdiler ve bu terör örgütüne lojistik ve finansman destek sağlamakta büyük rol oynadılar. IŞİD'in Irak'taki eylemleri ve ülkenin geniş alanlarının işgal edilmesinin ardından Obama yönetimi döneminde Washington bu terör örgütünü kontrol etmeye çalıştı ve böylece 2014 yılında IŞİD'e karşı sözde uluslararası koalisyon kuruldu. Amerika'nın amacı IŞİD'i daha kontrollü bir çerçevede tutmak, böylece Suriye ve Irak'a yönelik baskı araçlarına ve direniş eksenine karşı kullanabilmesidir. Bu nedenle IŞİD ile mücadele Amerikan dürüstlüğü tamamen sorgulanabilir olmakla kalmıyor, aynı zamanda Washington'un desteği olmadan IŞİD'in asla cinayetlerini işleyemeyeceği açıkça ortaya çıktı.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Amerika Başkanı Biden'ın Amerika'da silahlı şiddetin yayılmasına itiraf etmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, ülkedeki silahlı saldırı ve silahlı şiddeti eleştirerek buna bir son vermesi çağrısına bulundu. Biden, Amerika'da silahlı şiddet bulaşıcı bir hastalık ve uluslararası düzeyde bir rezalettir, dedi. Amerikan Başkanı dün silahlı şiddetle mücadele için 6 idari emir yayınladı ve bu konudaki yasaların kongreden geçirmesi çağrısında bulundu. Amerika'da her gün 316 kişinin kurşunla hedef alındığı, bunlardan 106 kişinin öldüğünü söyleyen Biden, bayrağımız Georgia'daki 8 Asya kökenli Amerika'nın korkunç cinayetini kurbanlar için yarıya indirilmişken, Colorado'da bir katliamda 10 kişi daha öldürüldü, dedi. Biden'a göre bu iki kanlı olay arasındaki haftada 850'den fazla ateş edildi ki bunun sonucunda yaklaşık 250 kişi öldü. 500'den fazla insan da yaralandı. Şimdi Amerika'daki silahlı şiddet sorununa el yapımı ve seri numarası olmayan görünmez silahlar adı altında bir boyut daha eklendi. Böylece ateşli silahların satın alınmasına kısıtlamalar getirilse bile görünmeyen silahlar kontrol edilemez. Amerikan toplumundaki şiddet sorunu Amerikan tarihine kadar uzanmaktadır. Dünyanın en büyük kapitalist ülkesindeki silah özgürlüğü, silahlı şiddeti etkili bir şekilde arttırdı ve toplu katliam olgusunu sürdürdü.
Bu doğrultuda zaman zaman hayal kırıklığı ve aile içi anlaşmazlıklardan iş sorunlarına kadar çeşitli nedenlerle, hatta filmlerin ve bilgisayar oyunlarının etkisi altında bir kişi halka açık yerlerde kolayca silaha sarılır ve katliamlar gerçekleştirir. Elbette bu Amerika'daki çok sayıda ateşli silah cinayetlerinin nedenlerinden biri olan suç çeteleri ve uyuşturucu kaçakçılığı arasındaki günlük şiddetten ayrı bir meseledir. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Amerika hükümetinin silah şiddetini önlemek ve vatandaşlarının yaşam hakkını korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Silahlı Şiddet Arşivi web sitesinin raporuna göre ateşli silahlar 2020'de silahlı intiharlar da dahil olmak üzere 43 binden fazla Amerikalıyı öldürdü. Raporda 2019'da rastgele ateş sayısının 417'den 2020'de 611'e çıktığı belirtildi. Ayrıca son istatistiklere göre 2021'in başından bu yana 4000'den fazla Amerikalı ateşli silahla öldürüldü. Obama yönetimi silah yasasını değiştirmeye çalıştı ancak bu çabalar Trump yönetiminin silah satın alma ve taşıma özgürlüğünü destekleme yaklaşımı nedeniyle etkili bir şekilde engellendi. Öte yandan Kongre'de nüfus sahibi büyük silah şirketlerinin sahipleri silah taşıma kısıtlamalarına izin vermiyor. Kongre'de Cumhuriyetçiler demokratların silah mülkiyetine kısıtlamalar getirme planlarına defalarca karşı çıktılar. Aslında ateşli silahların satışından elde edilen büyük kazanç silah şirketlerine silah alımını ve taşınmasını kısıtlayan herhangi bir yasanın geçişini ve yürürlüğe girmesini önlemek için Amerika Kongresi'ndeki güçlü lobilerini kullanmaya yönlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde halk, Amerika hükümeti ve Kongresi'nin silah taşıma ve yasalarında reform yapma konusundaki ihmalinin bu ülkedeki toplu cinayetler zincirinin devam etmesinin ana nedeni olduğunu söylüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran ile 4+1 grubu toplantıları devam ediyor. Salı günü düzenlenen toplantıya İran ve 4+1 grubu ve Avrupa Birliği heyetleri katıldı. Toplantıya katılanlar nükleer ve yaptırımlar alanında ikinci çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdılar. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde bu oturumlar ve İran'ın Berjam nükleer anlaşması Üniversitesi'nin son haline kısaca bakmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Son günlerde İran'ın Bercam Nükleer Anlaşması biliyorsunuz dünya gündeminde oturmuş bir vaziyette. Herkes şimdi Viyana'daki toplantıları merakla takip ediyor. İran'ın acaba geri adım mı atacak Amerikan istekleri karşısında yoksa Amerika kendi taahhütlerini yerine getirerek Bercam Nükleer Anlaşması çerçevesindeki sorumluluklarını yerine ne kadar getirecektir gibi soruları gündemde görür duyuyoruz. Şimdi sizce İran'ın bu oturumlardaki pozisyonu nasıldır ve yani genel olarak Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili nasıl bir tavır sergilemektedir günümüze dek?
Vallahi önemli şöyle bir durum var. Yani şu anda tabii Viyana'da sürdürüyor bu müzakereler. Önemli olan şudur, yani bu anlaşma önceden onaylandı, Birleşmiş Milletler de kabul etti ve İran'a karşı hayata geçirdiği yaptırımlardan vazgeçti. Burada bir tek Amerika deyim yerindeyse yani biraz bahsedecek mızıktırık yapıp Trump çekildi. Şimdi çekilen Trump olduğuna göre, Amerika olduğuna göre tekrar Amerika'nın geri dönmesi gerekiyor. Amerika tekrar yasal olarak bundan önceki Bercan'da hayata geçirilmesi düşünen yaptırımları tekrar geri alması lazım. Yani normalleşme sürecine girme açısından Amerika haksız olarak İran tarafına uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlar ve ambargolardan geri oturacaktır. Ondan sonra muhtemelen normal seyrinde devam eder. Yani burada dediğim gibi anlaşmayı bozan da çekilen de Amerikan tarafı olduğuna göre Amerika'nın adım atıp tekrar nükleer anlaşmaya dönmesi gerekiyor. Başka da bir çok fazla üzerinde durmamak gerekiyor.
Doğru. Hocam şimdi Biden hangi ülkenin sözlerini tutmadığını ve ülkesinin Bercam Anlaşması'ndan ayrıldığını belirtmeden Tahran'ın nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına dönmesi halinde Washington'un anlaşmaya geri döneceğini vaat ediyor. Şimdi bu böylesi şart koşmaları siz nasıl değerlendirirsiniz? Amerika kendisi bizzat bu anlaşmayı ihlal eden taraf değil mi acaba?
Kesinlikle öyledir. Burada artık şey etmemek lazım. Çünkü Amerika nükleer anlaşmadan çekilince İran da buna karşılık bazı taahhütlerini geriye attı ve yeni adımlar attı bu konuda. Yani söz verdiği bazı taahhütlerin ben dedi artık Amerika buradan çekilince ben de bunları yerine getirmeyeceğim. Bu bağlamda bundan sonra sen önce bırak, ben yok bırakayım bu biraz yanlış olur. Bunun mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Zira nihayetinde eğer İran tarafı da söylüyor, eğer Amerika tekrar nükleer anlaşmaya geri dönürse İran Cumhurbaşkanı Ruhani dedi ki biz de ondan sonra bağlı kalırız sözlerimize. Yani önce sen yap, ben yapayım, bu çok yanlış. Madem bu kadar aşama kat edilmiş ve bu kadar ülke bunun tekrar hayata geçirilmesini istiyorlarsa sen önce işte geri attı, adım at ya da ben önce ne diyeyim bu adımı atayım diye bu yanlış olur. Ben de bunu muhtemelen tahmin ediyorum. Yani Amerika ile İran ve tabi arada şu 4 ülke daha bunu sözlerle gitme geliyor. Zaten birçok sorun var dünyada. Bu denenden dolayı bunu önce sen adım at, ben adım atım diye bir şeyin üzerinde durma. Bu şekildir. Esasdan anlaşma var. Esasdan deniyor şimdika. Ben döneceğim nükleer. O zaman şekil üzerinde çok fazla durmamak gerekiyor. Yani sen konuştun, ben yaptım diye öyle bir çok fazla ben bunun ne olmadığını düşünüyorum. Yani Amerikan tarafı da İran tarafı da bir şekilde bunu madem masaya oturdunuz bunu bir çözün diye beklenti var. Hem İran kamuoyunda hem Avrupa'da hem Amerika kamuoyunda bunun böyle çözülmesi için bir beklenti olduğunu düşünüyorum.
Doğru. Son soru olarak Abbas Hocam. Şimdi tutumlarını Biden hükümetiyle koordine eden Avrupalı üyeler şimdi daha önce Bercam üyeleri ve Amerika arasında gayri resmi oturumu düzenleme önerileri Tahran tarafından reddedildi ve bu kritik noktada İran yaptırımların kaldırılıp bu sürecin doğrulanmasına dek Amerika'nın bulunduğu hiçbir toplantıya katılmayacağını belirtti. Sizce şimdi devam eden bu oturumlarda ve görüşmelerde Avrupalı taraflar nasıl bir siyaset sergileyecektir?
Muhtemelen şöyle bir durum var. Nihayetinde Amerikan tarafı da bunu görecek ki nihayetinde bazı hassasiyetler var. Bir kere İran'da şimdi seçim var. Seçimlerin arkasında İran. Hem seçim hem İran kamuoyuna yani açıkçası hem İran tarafının şu andaki İran tarafının söylemlerinin çoğu iç politikaya yöneliktir, İran kamuoyuna yöneliktir. Bu bir kere böyledir. Oysa ki baksak bundan önceki dönemde, yani bundan Berzam'ın anlaşma imzaladığı zaman pekala İran Dışişleri Bakanı, o zaman halen Doktor Zarif ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın uzun zaman, hatta böyle uzun yürüyüşleri oluyordu, bu işin üzerinde duruyorlardı. Bu nedenle dolayı şimdi muhtemelen işte dediğim gibi o süreçten beri var olan ve bilhassa da özellikle nükleer anlaşmanın muhalif olan gruplar her iki tarafta da var. Her iki tarafta da kabul etmek gerekiyor. Hem İran'da aşırı gruplar var bu konuda. Nükleer anlaşmanın hayatın geçirmesini bir tehlike şeydenler, düşünenler. Hem Amerikan tarafında var. Bu nedenle dolayı her iki tarafa da ben şöyle bir düşüncem var. Hem İran tarafı hem Amerikan tarafı cesaretle madem oturduk, esaslı anlaşıp da şekilde anlaşmamak, bu ne denir? Denizi aşıp da derede boğulmak gibi olur. Her iki tarafta o ne der, bu ne der, bu kamuoyu ne derden ayrı. Aynen bundan önce olduğu gibi, bundan önce nükleer anlaşmada nasıl oturdular masaya, anlaştılar, konuştular. Amerika'da aynı şeyi kırması lazım. İran'da bir, yani bir anlaşmalar nihayetinde diplomasi öyledir. Bir adım o gelirse bir adım bu gelir. Bu uluslararası anlaşmalar bundan önce yüzlerce uluslararası anlaşma ilk önceden anlaşma şeklinde değil, iki tarafın ödün vermesiyle olur. Burada da kimse demez. Zaten bir araya gelinmişse ve bir nükleer anlaşma imzalanmışsa tabii ki Amerika tekrar diyecek, tamam ben tekrar nükleer anlaşmaya dönüyorum. İran da diyecek, ben de tarihlerime geri dönüyorum. Ondan sonrası teferruattır. Bence her iki devlette büyüklüğüne bakıldığında Amerika çok büyük bir devlet, süper güç. İran'a baksam 3000 senelik bir devlet. Teferruatta boğulmayacaklarını tahmin ediyorum ya da umut ediyorum.
Doğru. Hocam vakti aradığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. Abbas Karaaşlı hocamızla konuştuk. Röportajımızda İran'ın Berzam Nükleer Anlaşması ile ilgili ortak komisyonunun oturumundan yola çıkarak bu anlaşmayla ilgili yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabilecek geleceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
Muhterem dinleyicilerimiz, İran toprakları zengin tarihi geçmişi ve tarihi eserlerine ilaveten geniş, bakir ve eşsiz bir doğaya sahiptir. İran doğası, duyan ve gören herkesi şaşkına çevirecek kadar çeşitli yönlere ve fenomenlere sahiptir.
Bugünden itibaren sizleri bu doğa harikalarıyla tanıştırmaya çalışırken, bugünkü sohbetimizi adeta İran'ın simgelerinden biri haline gelen Damavand Zirvesi ile yakından tanıştıracağız.
İran'ın geniş coğrafyasında sayısız dağlar ve zirveler bulunuyor. Fakat hepsinin arasında mitolojisinin beşiği olan Damavand Zirvesi, İran kültüründe güçlü ve kalıcı olmanın simgesi olarak özel bir konuma sahiptir.
Damavand Zirvesi 5671 metre rakımı ile İran ve Batı Asya'nın en yüksek zirvesi olmaya ilaveten Asya kıtasının en yüksek yanardağı ve dünyanın da en yüksek 12. zirvesidir. İran'ın kuzeyinde batıdan doğuya doğru uzanan Elborz sıra dağlarında yer alan Damavand Zirvesi aynı zamanda Hazar Denizi'nin güneyinde yer alıyor.
Havaların güneşli ve temiz olduğu zaman Damavand Zirvesi başkent Tahran, Varamin ve Kum kentlerinden ayrıca Hazar Denizi kıyılarından gözle görülebilir. Yarı aktif bir yanardağ olan Damavand Zirvesi'nin ilk volkanik püskürtmesi yaklaşık 2 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar Damavand Zirvesi'nden hiçbir volkanik püskürtme kayda geçmediği için sönük volkanik dağ olarak kabul ediliyor. Gerçi volkanik krateri yakında kükürt gazları yayılması, ayrıca zirve yakınlarındaki sıcak su ve kükürtlü kaplıcaları Damavand Zirvesi'nin yarı aktif bir yanardağ olduğunu ispatlıyor.
Mineral kaplıcalar esas olarak yanardağın kenarlarında ve tabanında yer alır ve volkanik ısının karşılaştırmalı olarak dünya yüzeyine yakın olduğunu gösterir. Hiçbir tarihi patlama kaydedilmemiş olsa da tabanda ve yanlarda sıcak su kaynakları ve zirveye yakın fumaroller, yani volkanik dumanı püskürten veya sülfürlü gazlar salan küçük delikler, yanardağın altında hala sıcak veya soğuyan bir magma gövdesinin bulunduğunu gösteriyor.
Yapılan araştırmalar, Damavand Zirvesi, Holosen olarak bilinen 4. jeoloji döneminde şekillendiğini gösteriyor. Milattan önce 744 yılında ve Asurlular döneminde Bikney olarak çeşitli metinlerde geçiyor ve o tarihten beri Damavand Zirvesi İran halkı için her zaman ilgi odağı olmuştur.
Zertüşlerin kutsal kitabı Evesta, Tevrat ve diğer birçok tarihi kitapta Damavand Zirvesi'nden farklı isimlerle söz edilmiştir. 19. asrın Amerikan tarihçilerinden William Jackson, Tahran'a yaptığı yolculuğu hakkında yazdığı kitapta şöyle yazıyor. Damavand Zirvesi Evesta kitabında Hovaberzeyti olarak geçiyor ve yaklaşık 6000 metre yüksekliği vardır.
Damavand Zirvesi İran'ın mitolojisinde önemli yeri vardır. İran şiirinde ve edebiyatında despotizme ve yabancı yönetime karşı İran direnişinin sembolüdür. Zorba Zahak, Kahve ve Feridun tarafından mağlup edildikten sonra Damavand Dağı'nda bir mağarada zincirlenir. İran'ın dünyaca tanınan büyük şairi Ferdowsi bu olayı Şaheseri Şahnemesi'nde şöyle anlatır. Zahak'ı bir at gibi Damavand'e götürdü ve onu zirveye sımsıkı bağladı.
Damavand İran'ın Araş efsanesinde de İran ve Turan arasındaki sınır anlaşmazlığı sırasında kahramanın İran sınırını işaretlemek için sihirli okunu attığı yer olarak biliniyor. Muhammed Taghi Bahar'ın Damavand şiiri de dağın Fars edebiyatındaki öneminin güzel bir örneğidir. Ey ayakları zincirli beyaz dev, ey dünyanın kubbesi, ey Damavand.
Damavand zirvesinin yüksekliklerinde minimum hava sıcaklığı kış mevsiminde -60 santigrat derecesine kadar ulaşıyor ve diğer mevsimlerde ise sıfırın altında 1 veya 2 dereceye yükselebiliyor. Burada hava soğukluğu zirvenin güney güzergahında ve 5100 metre rakımında bulunan bir şelalenin yıl boyunca durmasına sebep oluyor.
Yaz aylarında güneşin sıcaklığı nedeniyle öğlen ve öğleden sonra yaklaşık saat 1 gibi hava sıcaklığı sıfırın üstüne çıkınca çok az bir miktarda su şelaleden akmaya başlıyor. Fakat yaklaşık saat 16 gibi yine havanın soğuması ve sıfırın altına inmesiyle şelale tekrar donuyor. Bu yüzden şelalenin adı da buz şelalesi olarak biliniyor. Buz şelalenin yüksekliği yaklaşık 7 metre ve kalınlığı ise 3 metredir. Şelale deniz seviyesinden yükseklik açısından Batı Asya bölgesinin en yüksek rakımlı şelalesidir.
Demoben zirvesinin çeşitli yüksekliklerinin farklı bitki örtüleri vardır. Öyle ki bazı bitkileri sadece belirli bir yükseklikte mümkün. Örneğin bahar mevsimi gibi havalarda Demoben zirvesinin etekleri gerincik çiçekleriyle kaplanıyor. Gerincikler zirvenin 2000 ila 3500 metrelik yüksekliğinde yeşeriyor ve bu yüzden dünyada ender gerinciklerden sayılıyor ve muteber botanik kitaplarında lar ve rine gerincikleri olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Demoven zirvesi ayrıca çeşitli hayvanların da barınağıdır fakat genellikle altın kartal, keklik, bıldırcın ve yarasallara değinebiliriz.
Her zaman bir bulut dumanı ile çevrelenmiş olan Demoven zirvesi, dağcılar için heyecan verici bir tırmanış olabilir. Zira dünyada 5000 metre yüksekliği olan zirveler arasında Demoven zirvesi en erişebilen zirvelerden biri olarak çeşitli zorluklarda 16 güzergahı var. İlk kez Avrupalılar Demoven zirvesine başarılı tırmanışı gerçekleştirdiler. Bu grup 1837 yılında Tiller Thompson liderliğinde Demoven zirvesine tırmanırken İranlı dağcılar ise ilk kez 1857 yılında zirveyi fethettiler.
Zirveye tırmanmak için en elverişli ve çekici mevsim Haziran başından Temmuz'un başına kadardır. Zira bu aylarda hava nispeten istikrarlıdır ve tabii ki bölgenin yeşili ve bol sulu nehirler dağcılara nefes kesen manzaralar sunuyor. Temmuz'un başından Eylül ayına kadar hava istikrarlı ve az karlıdır. Buzullar alanı sabitlenmiş ve eteklerde su eksikliği hissedilir. Yılın geri kalan aylarında ise Demoven zirvesi fırtınalı ve istikrarsız, hava hakim ve yoğun kar ise eteklerde tırmanışı zorlaştırır, üstelik suyun da bulunmaması zirveye tırmanışı tehlikeli boyutlara taşır.
Demoven zirvesi doğayı seven ve çevrecilerin çalışmaları ile miladi 2002 tarihinde İran Milli Eserler listesinde ilk doğa eseri olarak yer aldı ve çevre korunması açısından 4 değerli alan olarak korunmaya alındı.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin dikkatinizi çektiği umut ederek sizleri İran'ın güzel doğasında bulunan diğer güzellikleriyle tanışmak üzere tüm güzelliklerin kaynağı olan Allah Teala'ya emanet ediyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Bu ayette şöyle buyurulmakta: kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. İnsanlar yaşam yolunu seçerken üç gruba ayrılır. Bir grup Allah yolunu seçenlerdir. Bireysel ve sosyal yaşamlarını Allahu Teala semavi kitabında buyurduğu yasalara ve taalime göre belirler. Bu grup her zaman ilahi özel rahmetten ve nimetlerden yararlanır. İkinci grup birinci grubun tam karşı noktasındadır. Bunlar hakkı tanıdıkları halde Allahu Teala'yı bırakan ve Allah'tan başkasının peşinden giden, heva ve heveslerini ve eş, dost ve yakınlarının gayri meşru isteklerini Allahu Teala'nın isteklerine tercih eden kesimdir. Bu kesimin amel ve davranışlarının tesiri yavaş yavaş ortaya çıkar ve zamanla doğru yoldan uzaklaşmaya başlar. Ve Allah katına doğru ilerlemek ve onun özel lütuf ve rahmetinden yararlanmak yerine şekavet ve felaket uçurumuna yuvarlanır ve ilahi öfke ve gazaba maruz kalır. Ayet bu kesimden gazaba uğrayanlar şeklinde yad ediyor. Bu arada üçüncü bir grup da vardır. Bunların belli bir yolu yoktur. Bunlar şaşkın ve perişan halde ortada durur ve ayetin tabiriyle doğru yoldan sapanlardır. Yani her gün bir yolu izler fakat hiçbir yere varamazlar. Bizler her namazda şöyle demekteyiz: Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril maghzubu aleyhim velazzallin. Yani ey yüce Rabbim, bana doğru yolu göster. Enbiya, evliya ve tüm hak insanların istediği yolu. Her zaman senin özel inayetinden yararlananların yolu. Ve insaniyet yolundan uzaklaşan ve gazabına uğrayanların yolundan, ayrıca her gün bir yolu seçenlerin yolundan uzak tut. Burada akla gelen soru, gazaba uğrayanlar ve sapanlardan maksat kimlerin olduğu sorusudur. Kur'an-ı Kerim birçok insanı ve kesimi bu başlıkların altında tanıtmıştır. Şimdi burada bunun en bariz örneğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Firavun'un sultası altında yaşayan ve Hazreti Musa aleyhisselam tarafından kurtarılan ve öyküleri Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen İsrailoğulları bir dönem ilahi emirleri yerine getirdikleri için ilahi lütuf ve merhametten yararlandı. Ve Yüce Allah onları yaşadıkları çağın insanlarından üstün kıldı. Nitekim Bakara suresinin 47. ayetinde şöyle buyurulmakta: Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Ancak aynı kavim daha sonra yanlış amelleri ve davranışları yüzünden ilahi gazaba uğradı. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda İsrailoğulları Allah'ın gazabına uğradığını, zira Yahudi alimler Tevrat'ın semavi yasalarını tahrif ettiğini ve kavmin tüccar ve zengin kesimleri de haram işlere yöneldiklerini buyuruyor. Öte yandan kavmin insanları da refaha alıştı ve inancını ve vatanını savunmaya yanaşmadı. Ve Hazreti Musa'ya şöyle dediler: "Sen ve Rabbin savaşa gidin, bizim savaşacak halimiz yok." Yine kavmin iyi insanları da bu sapkınlığa karşı sustu ve hiçbir tepki göstermedi. Sonuçta bu kavim izzet ve zirvesinde zillet uçurumuna düştü. Şimdi Hamd suresinin son ayetinden çıkarılacak dersleri gözden geçirelim. Ayete göre doğru yolu seçebilmek için bir modele ihtiyacımız vardır ki Allahu Teala bunu Nisa suresinin 69. ayetinde açıklamış ve peygamberler, sadıklar, şehitler ve salih insanlar özen nimetlerinden yararlandığını buyurmuştur. Bu ayetten çıkarılacak bir başka derse göre Allah'tan insana gelen her şey nimettir. Ancak ilahi gazap ve öfke bizim kendi yanlış amellerimizin sonucudur. Bu yüzden ayet ilahi nimet hakkında "Nimeti sen verdin" diyor. Fakat gazap hakkında "Sen gazap ettin" demiyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının Soykırım isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde kimi ülkelerin ve medya organlarının Myanmar'daki soykırıma karşı sessizliğinin sebeplerini ele alacağız.
Batı dünyası ve buna paralel olarak da Suudi Arabistan gibi kimi Arap ve İslam ülkelerinin Rohingya Müslümanlarının katliamına karşı caydırıcı bir tepki göstermesini beklememize rağmen bu aktörler pratikte sessiz kalmışlardır. Halbuki doğal olarak Rohingya Müslümanlarının tarihi topraklarından dışlanmasına karşı tepki göstermeleri de bekleniyordu. Bunun belli başlı birçok nedeni bulunmaktadır. Gerçekte bu nedenleri farklı gruplara bile ayırmak mümkündür. Bu da bu nedenlerin ekonomik, siyasal ve askeri çıkarlar olarak farklı olarak sınıflandırılabileceği anlamına geliyor. Bu bağlamda Myanmar'da etkinlik kazanmak doğrultusunda yoğun bir rekabetin söz konusu olduğu söylenmelidir.
Myanmar günlük olarak 500 milyon metreküpü aşkın doğalgaz üretiyor. Çin tek başına bu doğalgazın 2/3 kadarını tüketmektedir. Buna ilaveten en kaliteli kısmı da Rohingyaların yaşadığı Arakan eyaletinde bulunan 300 bin hektarlık arazi uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Myanmar bu kaliteli arazileri Suudi Arabistan gibi kimi Arap ve kimi Batı ülkelerine yatırım yapmaları için bırakmıştır.
Arakan eyaleti ciddi petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptir. Ülkenin maden rezervlerinin önemli bir miktarı da Müslümanların yaşadığı deniz sahillerine yakın coğrafyada bulunuyor. Bu bağlamda doğalgaz ve petrol sanayisinin altyapısının yapımı için dış sermayeye ihtiyaç vardır. Bunun için de bu topraklara el konulması şarttı. Böylece Rohingyalıların arazilerin de ellerinden alınacaktı. Bu gerçekten ve Amerikalı, Avrupalı veya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan yatırımcı çok uluslu şirketlerin ortak ekonomik çıkarlarından yola çıkarak onların Rohingya Müslümanlarının katliamına göz yumduğu ve bu cinayete karşı sessiz kaldığını da söyleyebiliriz.
Myanmar'daki nüfus konusunda Çin-Amerika rekabeti Amerika'yı Aung San Suu Kyi liderliğindeki demokrasi yanlısı hareketi desteklemeye ve Çin'i askeri generallerini desteklemeye sevk etti. Aung San Suu Kyi hükümetine karşı yapılan askeri darbeyle beraber askeri kolun konumu güçlendirildi. Amerika'nın Myanmar'daki ana hedefi Siyonist rejim ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Batılı ve Arap müttefiklerin etkisiyle etkinliğini artırmaktır. Bu rekabetin yoğunluğu ve harareti Amerika ve Çin'in Rohingya Müslümanlarının katliamına tepki vermesini engelledi.
Myanmar, Malakka Boğazı yakınında stratejik bir konuma sahiptir. Buna ek olarak Çin ile uzun sınırları vardır. Bu yüzden de Myanmar, Çin gücünü kontrol altına almak ve bu ülkeyi kuşatmak için Amerika'nın doğuya bakışı genel politikasında önemli bir yer bulmuştur. Myanmar'ın Hindistan alt kıtasında önemli bir Amerikan müttefiki olan Hindistan ile olan komşuluğu, Amerika'nın Çin ile askeri rekabette uzun vadeli hedeflerine daha da hizmet edebilir. Batı'nın Myanmar'daki Rohingya soykırımı konusundaki sessizliğinin nedenleri arasında da bu yaklaşımlarda yer alıyor.
Ancak Batı toplumlarının hassasiyetlerini uyandırmadan Myanmar'da Batı dünyasının ekonomik, siyasi ve askeri hedeflerinin peşinden gitmeyi mümkün kılan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki medya politikasıdır. Batı dünyasındaki kamuoyunu veya Arap dünyasındaki kamuoyunu yönlendirmede etkili olan en önemli bilgi ağları ve medya organları BBC, CNN, El Arabiye ve El Cezire yer almaktadır. Bu kanallar Myanmar'daki gelişmelerden haberler sunuyor. Aslında bu kanallar bu gelişmeleri tersine çevirmekte önemli rol oynamaktadır. Öyle ki Rohingya Müslümanlarının öldürülmesi ve sınır dışı edilmesiyle ilgili olayların içeriğinin analizinde bu medya organları bu soykırım etnik ve dini farklılıklar ve ihtilaflar ile etiketleniyor ve hep bu anahtar kelimeleri kullanıyorlar. CNN ve El Arabiye kanalları Myanmar'daki Müslüman soykırımını etnik ve dini ihtilaflarına indirgeyerek Myanmar'daki gelişmeleri normal gibi göstermeye çalışıyorlar.
Bu yayın ve haber sunma politikası Batı ve Arap dünyasının kamuoyunu Rohingya soykırımından habersiz tutmak için iyi bir araca dönüşmüştür. CNN ve El Arabiye gibi ağlar Rohingya soykırımı tartışmasını bir kenara bırakmış ve bunu da dünya çapında meydana gelen etnik ve dini çatışmalar düzeyinde de aşılamaya çalışmıştır. Tabii ki Batı ve Suudi medyasının bu haber politikası da Batılı ülkelerin çıkarınadır. Etnik ve dini itiraflar, anahtar ifadesine kullanılması, izleyiciyi Myanmar'da bir soykırım olmadığına ve Batı ve Arap ülkelerinden caydırıcı eylemlerine gerek olmadığına ikna etmek için yeterlidir.
Batı ve Suudi medyasının Myanmarlı Müslümanların soykırımına ilişkin ikinci anahtar ifadesi, Myanmar ordusunun tepkisi üzerine yapılan vurgudur. Böylece Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına karşı sadece tepki gösterdiği fikri aşılanmaya çalışılıyor. Böylece Müslümanların Arakan eyaletinden çıkarılması, Rohingyalı Müslümanların öldürülmesi ve sınır dışı edilmesi haklı çıkarılmaya çalışılıyor. Aslında bu doğrultudaki haber politikası çok çetrefil bir durumdur ve izleyicinin psikolojisine odaklanır. Bu da Arakan eyaletindeki Myanmar ordusunun IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı silahlı terörist gruplarla karşı karşıya olduğu yönünde ikna edici iddialar ortaya atmak anlamına geliyor. Bu çerçevede Myanmar ordusunun Sırp şiddet eylemlerine doğal olarak tepki gösterdiği ve bir güvenlik savunma stratejisi izlediği fikri aşılanmaya çalışılıyor. Batı medyası mümkün olduğunca ve kamuoyundaki imajları bozulmadan Müslüman Rohingya soykırımının trajedisinin derinliğinin dünya kamuoyuna ifşa edilmemesi için Myanmar'ın gerçek haberlerini sansürlemekte veya seçici davranarak haberleri yayınlamaktadır.
Ancak Batı medyasının yaklaşımından daha acı verici olan durum, Arakanlı Müslümanların öldürülmesi konusunda Arap dünyasında ve özellikle de El Arabiye gibi Arap medyasında var olan yaklaşım ve sessizliktir. Bu tür Arap medya organının yaklaşımı aslında Arap ülkelerinin, özellikle Suudi Arabistan'ın Myanmar'daki çıkarlarına tabidir. Suudi Arabistan, Myanmar'da hem tarımsal ve hem sanayi sektöründe özellikle Rohingya Müslümanları tarafından iskan edilen topraklarda hem de Aramco aracılığı ile Myanmar'ın Arakan Devlet Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi'nde faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte Arap hükümetlerinin Myanmar'daki Amerikan politikalarına bağımlılığı ve Suudi Arabistan'ın mezhepçi bakışı da bu ayrımcılıkta ve sessizlikte her şeyi ters yüz göstermekte etkili olmuştur.
Fransız Libération gazetesi ise Suudi Arabistan'ın Myanmar Müslümanlarının katliamına karşı sessizliğine değinerek şöyle yazıyor. Suudi Arabistan'ın Myanmar hükümeti ve Myanmar ordusu tarafından Rohingya Müslümanların öldürmesi ve etnik temizliği konusundaki sessizliğinin nedeni Suudi Arabistan'ın Myanmar'ı getiren ortak çıkarlardır. Riyad, Myanmar üzerinden Çin'e uzanan petrol boru hattını sürdürmek için Myanmar'da Rohingya Müslümanlarına yönelik etnik temizlik girişimlerini görmezden gelmeyi seçti.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırım isimli dizi sohbetimizin 15. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 59. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi sinir ve beyin hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise bazı beyin ve sinir bozuklukları hakkında konuşacağız.
Narkolepsi ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığı, normal dışı zamanlarda uyku hali ve ani uyku atakları ile tanımlanan kronik bir uyku bozukluğudur. Bu hastalıkta beynin uykuyu düzenlemekten sorumlu olan kısmı değişime uğrar. Aslında uyku hastalığı düşündüğümüzden daha yaygındır. Yaklaşık 2000 kişiden biri uyku hastalığına geçirebilir. Bu hastalıkta kişi gün içinde şiddetli uykucu olma hissini yaşar. Ayrıca aniden kaslarının kontrolünü kaybedebilir. Bu duruma genellikle güçlü bir duygu veya hissi neden olur. Sonuç olarak bir kişi yürüme, ders çalışma veya araba kullanma gibi normal günlük aktiviteler sırasında uykuya dalabilir. Bu uyku süresi kısa olabilir ve sadece birkaç saniye sürebilir. Ancak belirli aktiviteleri yaparken tehlikeli olabilir ve kişinin günlük aktivitelerine müdahil olabilir.
Uyku hastalığın bazı yaygın semptomları arasında katapleksi veya kas kontrolü kaybı, halüsinasyonlar, uyku felci veya karabasan bulunur. Bu hastalar ayrıca konuşma, eşya yerleştirme ve benzeri aktiviteler sırasında ortaya çıkan çok kısa bir uyku süresi yaşayabilirler ve uyandıklarında hiçbir şey hatırlamazlar. Uyku hastalığı durumunu yaşayan kişilerde uykusuzluk, sıcak basmalar, kalp atış hızının artması ve gece boyunca artan uyanıklık durumları görülebilir.
Uyku hastalığı olan kişilerin kendilerine has uyku döngüleri vardır. Uykuya daldıkları anda REM aşamasına veya rüya aşamasına girebilirler. Halbuki çoğu insanın bu uyku evresine girmesi yaklaşık 90 dakika sürer. Bu nedenle kişi uykusunun başında rüya evresi durumlarını, yani canlılık seviyesi yüksek rüyalar yaşar ve kas felci durumunda yaşayabilir. Gün ortasında bile bu durum yaşanabilir.
Uyku hastalığının kökenleri ve nedenleri hala belirsizdir. Ancak araştırmacılar genellikle hastalığı, beynin kimyasal aktivitesini etkileyebilen ve uyku hastalığına yol açabilen virüsler gibi genetik faktörlere ve çevresel tetikleyicilere bağlamaktadırlar. Bilim adamları uyku hastalığı olan kişilerin oreksin olarak da adlandırılan hipokretin eksikliği olduğunu keşfetmişlerdir. Bu kişilerde sonuç olarak uyanma üzerindeki kontrolleri azalır ve bu gibi insanlar uykuya dalma eğiliminde olabilir. Araştırmacılar bir uyku atağının semptomlarını azaltmak için bir kişinin hipokretin seviyesini destekleyebilecek terapiler üzerinde çalışıyorlar. Uyku ataklarının fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve mesleki ilişkiler, hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etkileri olduğu açık ve net ortadadır.
Beyin ve sinir uzmanları uyku bozuklukları ve uyku hastalığının sebeplerini bulmak için farklı yöntemlere başvurmuşlardır. Polisomnografi olarak bilinen çoklu uyku testleri bunlardan biridir. Bu yöntemde beyin ve kalbin elektriksel faaliyetleri ve de kaslar ve gözlerin gece boyunca faaliyetleri ölçülmektedir. Çoklu uyku latans testi kişilerin gün boyunca uykuya dalma sürecini ölçen başka bir yöntemdir. Beyin, omurilik ve serebrospinal sıvısının analizi de oreksin eksikliğini ölçmek için ne işe yarayan başka yöntemlerden biridir.
Uyku hastalığı ve uyku atakları için hala tedavinin söz konusu olmamasına rağmen birkaç yöntemin ve stratejinin eşliğinde bu hastalık ile mücadele etmek mümkün olmuştur. Öyle ki kişi doğal hayatını yaşayacak duruma gelebilir. Tabii bu çoklu tedavi yöntemleri her kişi için gösterdiği belirtilere göre farklı olabilir. Ancak çoğu zaman hayat tarzı danışmana başvurmak ve ilaç kullanmaktan oluşur.
Halk arasında karabasan olarak da bilinen uyku felci bir başka uyku bozukluğu türlerindendir. Uyandıktan sonra veya seyrek olarak uykuya dalmadan hemen önce bedenin geçici olarak hareket edememesi felç olması ile karakterize edilen bir durumdur. Uyku felci genellikle baş gösterdiğinde kişi ellerini, ayaklarını, el ve ayak parmaklarını, kirpiklerini ve diğer organlarını hareket ettiremez. Gerçekte kişinin iradesi içerisinde çalışan vücut organları artık geçici felç durumunu yaşar.
Uyku felci genellikle kadınlar ve erkeklerde eşit olarak görülür. Ancak daha çok genç yaşlarda 13 ile 19 yaş arasında veya 19 ile 25 yaşları arasında yaşanır. Yapılan tahminlere ve araştırmalara göre uyku felcinin %36'sı 25 ila 44 yaş arası yaşanmaktadır. Ayrıca tahminlere göre insanların %5 ila 40 kadarı hayatları boyunca bu durumu en az bir kez yaşamışlardır.
Bu durumu tetikleyen etkenler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak genel olarak uyku felcinin yaşanmasının yaygın nedenlerinden biri de sırt üstü yatmaktır. Beyin dalgaları bu sorunun bir başka tetikleyicisidir. Araştırmalardan birinin sonuçları uyku felcinin yaşandığı sırada orantısız alfa dalgaları ve mutant alternatif beta dalgalarının özellikle de görsel halüsinasyon yaşayan kişilerde beyinde görüldüğünü göstermiştir. Bu sonuçlar kişinin bilinç açısından uyanık ve doğal olmasına rağmen fiziksel olarak hala kas felci yaşadığını ve gözlerin hızlı hareket etme aşamasına takıldığını gösteriyor. Ayrıca düzenli bir uykuya sahip olmamak da bu durumu tetikleyebilir.
Araştırmalar ayrıca reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar veya uyuşturucu ve alkol ve uyuşturucu madde veya psikotropik tetikleyicilerin kullanımı dahil olmak üzere belirli ilaçların alınmasının uyku felci riskini arttırabileceğini göstermiştir. Birçok bilim adamı genetik poliformizmlerin uyku felcine de neden olabileceğine inanıyor. Ayrıca kas kramplarına daha yatkın olan kişilerin özellikle bacaklarının kaslarının yanı sıra anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk, depresyon veya şizofreni gibi akıl hastalıklarından rahatsız olan kişilerin daha yaygın olarak uyku felci yaşayabileceğini söyleyebilir.
Uzmanlara göre migren ve epilepsi gibi nörolojik hastalıkları olan kişilerde normalden daha fazla uyku felci gelişmesi olasılığı bulunmaktadır. Çeşitli nörodejeneratif hastalıkları olan kişilerin de uyku felcine yakalanması olasılığı daha yüksektir. Uykusuzluk riski altında olan ve ani bir yaralanma veya travma geçirmiş kişilerin de bu uyku bozukluğuna yakalanmasının ihtimali yüksektir.
Uyku felci yaşayan kişilerde çeşitli semptomlar görülebilir. Uyku felci ile ilişkili en yaygın semptomlar arasında hareket edememe veya hareketsizlik, konuşamama, nefes almada zorluk, tuzağa ve kapana düşüldüğünü hissetme ve bilinçli olarak bazı durumlarda ruhun bedenden ayrılmasını hissetmek yer alır. anksiyete, göğüste sıkışma, aşırı korku, halüsinasyonlar ve anormal duygularda uyku felcinin ikincil belirtileridir.
Uyku felci teşhisi basittir ve herkes hemen teşhis ihtimali yürütebilir. Ancak uyku hastalığı veya nörolojik hastalıklar gibi bir durumdan kaynaklanabilen uyku felcinin sebebini belirlemek için bir doktora görünmek çok önemli. İzole uyku felci ve tekrarlanan izole uyku felci, uyku felcinin iki yaygın şekli ve yan etkisidir. İzole uyku felci atakları genellikle sadece 1 ila 2 dakika sürer. Uzun sürmesi çok olası değildir. Bir kişi uykuya dalarken veya uyanırken defalarca hareket edememe ve konuşamama belirtileri yaşarsa tekrarlanan izole uyku felci durumunu yaşamaktadır. Uyku felcinin üstesinden gelmek ve bu durumu tedavi etmek için karşı koyma teknikleri, tıbbi değerlendirmeler ve bu komplikasyonu tetikleyen bazı ilaçların kesilmesi ve bu bozukluğu inhibe eden ilaçların kullanımı, uyku programının düzenlenmesi ve bazı reçeteli takviyeleri almak gerekebilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 59. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.